Ayrım 4, Dönüş, Ayşe Kulin. Sayfa 61. Kaçış. David, hastalandığından beri ilk kez çıkarıldı. Koridorda 3 dakikalık bacaklarını güçlendirme yürüyüşünü tamamlayıp, hemşirenin kolunda, odanın kapısına belirince gözlerimi elimdeki telefondan kaldırıp ona baktım. Ne oldu? Ne bu halin diye sordu titrek sesiyle. Yaşar sessizce göz pınarlarımdan çeneme doğru süzülüyorlardı. Hıçkırmaya başlamaktan korktuğum için yanıt veremedim. Ben odadan çıkarken her şey yolundaydı Eda. Kızın geliyor diye mutluluktan uçuyordun. 3 dakikada ne değişti? Ayağa kalkıp hemşirenin kocamı yatağa yerleştirmesine yardım ettim. Yastıklarını kabarttım. Hemşire David'i yatağına yatırdıktan sonra gitti. Derya gelmiyor dedim. Gelmekten vazgeçmiş. Yüzüne bir gölge düştü. Hay Allah dedi. Senin için iyi olacaktı gelseydi. Benim yüzümden çok yıprandın sevgilim. Katılacağı bir sergiden bahsediyordu. O yüzden mi gelemiyorum? Hayır. Niye gelemiyormuş? Kim bilir? Gelmesin. Bu kadar üzülecek ne var bunda? Hani ben ölseydim senle cenazemle baş başa kalsaydım biri gerekirdi yanımda. Anlardım üzülmeni ama Allah korusun böyle şeyler söyleme. Ben biraz güçlenince otelimize çıkarız. Sen de kurtulursun hastane odasına. Hastane odasından şikayetçi değilim ben. Üzüntümün nedeni başka. Kızımı bekliyordum ben. Ben nihayet boşalıverdi tutmaya çabaladığım hıçkırıklar. David beyaz yastıklara gömülmüş sapsarı yüzünde mor halkalı gözleriyle şaşkın bakıyor bana. Anlayamıyorum niye bu halde olduğumu. Nasıl anlasın ki? O bir İngiliz. Ayrıca onun toplumunda ne kızların hastanın ana babalarının başını beklemek gibi görünmez bir kural var. Ne de benim niye böyle paramparça olduğumuz esas sebebini biliyorum. Onun gözünde ben heyecanla kızının gelişini beklerken kız fikir değiştirip gelemediği için hayal kırıklığına uğramış bir anneyim. Biraz söylenip unutmam gereken bir olay bu. Önemsiz, sıradan. Derya'nın bana attığı mailden de haberi yok. Öz çocuğumun anasına reva gördüğü iki cümleyi okusa ne düşünür acaba? Abartıyorsun mu der. Boşver şimdilik gençler böyle mi der. Yoksa acır mı bana? Herhalde acır. Çünkü bizim ilişkimizdeki en baskın duygu şefkat nedense. Tuhaf bir önseziyle benim çok hırpalanmış olduğumu biliyor ve bu yüzden beni kadife eldivenlerle tutmaya çalışıyor yeni kocam. İncitmekten, örselemekten sakınıyorum. Bizi tanıştırdığında Penny hakkımda ona neler anlattığını sorup hatta yemin ettirmiştim doğruyu söylemesi için. Penny İngiliz olduğu için bizim gibi kolayca yalan söyleyemez. Beyaz yalanı bile rahatlıkla söylemeyi beceremez İngilizler. Onların kültüründe yalan çok ayıptır. Ne hin oldu hinlikleri vardır Osmanlı'dan. Arta kalan Orta Doğu'yu mesela harita üzerine cetvelle çıkarlarına göre bölmüş. Hallaç pamuğu gibi attırmış. Halkların canını okumuşlardır. Böl ve yönet de acımasız bir İngiliz metodudur. İti ite kırdırırlar derdi babam onlar için. Ama kendi aralarında yalana yok yer. Bilirim. Bu yüzden bana senin hakkında çok eski bir arkadaşım olduğunun dışında hiçbir şey söylemedim dediğine inandım ona. Gerçekten de çok eski bir arkadaşımdı Penny. İlkokulu bitirdiğim yıl İngilizcemi ilerletmem için 5 haftalığına Londra'nın biraz dışında bir yaz okuluna yollandığımda tanışmıştı. Okulu yöneten karı kocanın kızıydı. Benden sadece ay farkıyla büyüktü ama boyu bir karış daha uzundu. Bu nedenle hep küçük kardeş muamelesi akıl hocalığı yaptı bana. Penny, İngilizce öğrenmeye gelmiş yabancı çocuklarla elbette İngilizce derslerine girmiyordu. Ama koruda yürüyüşe çıkmak, nehirde yüzmek ve yelken yapmak gibi spor etkinliklerine katılıyordu bizlerle. Çok iyi arkadaş olmuştuk. Bir sonraki yazı bizimle geçirmesi için İstanbul'a davet etmiştim onu. Sadece bir yazı da değil, yıllarca yaz tatillerinin bir kısmını bizimle geçirdi. Güney sahillerine tatile gittiğimizde de katılırdı bize. Ben de Londra'ya her gittiğimde onlarda kalırdım. Ben evlendikten sonra daha az görüşür olduk ama dostluğumuz hiç yıpranmadı. Birbirimize hep aradık, sorduk. Hayatlarımızdan haberdar olduk. Beni kısa süren bir evlilik yaptı, çocuğu olmadı. Bir mühendislik bürosunun araştırma bölümünde önemli bir eleman olarak iyi para kazanırken Londra'nın gözde semtlerinden birinde küçük ama güzel bir daire satın aldı. İş arkadaşlarından biriyle evlendi. 3 yıl sonra boşandılar ve bir daha hiç oturmadı nikah masasından. Yaz aylarında bekar bir kadın olarak artık çoluk çocuğa karışmış bir kız arkadaşla geçireceğini, daha egzotik ülkelerde sevgililerle geçirmeyi tercih etti. Ben evlendikten sonra bile Londra'ya tek başıma gidişlerimde hep onda kaldım. Yıllar aktıkça yaşam tarzımız değiştiği için giderek daha az görüşlü olmuştuk ama dostumuz hep aynı sıcaklıkta sürdü. Aldatıldığımı, hem de ne biçim aldatıldığımı öğrenip kızımı bu skandaldan yara almadan kaçırmaya karar verdiğimde elbette hemen Penny'yi aradım. Beni yarı yolda bırakmayacağını biliyordum. Beni ve kızımı bağrına bastı Penny. Kendimize bile tutacak para elimize geçene kadar onun evine sığındık ana kız. 2 ay boyunca her şeyimiz Penny ayarladı, bizi teselli etti, Derya'ya okul buldu ve beni David'le tanıştırdı. Bana dokunduğunda kırılıverecek değerli bir kristal muamelesi yapan David'le. Düşünüyorum da Penny ona başıma gelenleri anlatmadığına göre ya David inanılmaz sevecen bir insan ya da benim duruşumda acınası bir naiflik var. Çünkü David bana hayatım hakkında hiçbir şey sormadı. Ona söylediklerimle yetindi ve beni hep el üstünde tuttu. Ben ne yaptım? Bu ihtimama zaman zaman sinir oldum. Bana acıdığını farz edip için için kızdım David'e. Ama artık kimseye kızmam bana acıdıkları için. Çünkü kızımın bana yolladığı mail keskin bıçaklar gibi batıyor yüreğime, canımı yakıyor. Gerçekten de acınacak durumdayım. Şefkate, ihtimama, teselliye ihtiyacım var. Kızımın bana uçağın varış saatini bildirdiğini düşünerek baktım maillerime bugün. Sandım ki uçağın kalkışı gecikti. O da bana havalandan mesaj atarak gecikmeye haber veriyor. Merakta kalmayayım diye. Okudum. Anne, beni bekleme. Singapur'a gelmiyorum. Çevirdiğin dolapları öğrendim. İğrenç yalanlarla benden ayırdığın babamı bulmaya gidiyorum. Kocana tek başına bakacaksın artık. Tabii eğer David gerçekten hastaysa. Derya. Doğru mu görüyorum diye şüpheye düşüp birkaç kere üst üste okudum. David gerçekten hastaysa diye yazmış. Zavallının hastalığına bile inanmamış Derya. O kadar nefret ediyor demek ki benden. Oysa gelseydi ben onu şu karşımdaki yatakta yatan adamın nasıl ölümle yaşamın arasında gerili o incecik ipte geceler boyu asılı kaldığını, ipin bir o tarafına bir bu tarafına sarktığını, kalbinin kah delice bir hızla çarpıp kah durma noktasına geldiğini ve nihayet neredeyse mucize denilecek bir şekilde yaşamdan yana karar kıldığında kendi ruhumda yaşadığım değişimi anlatacaktım. Kızımla birlikte kocamın yaşama dönüşünü, kocamın hayata dönüşünü kutlayacaktım. Gerçek iki arkadaş olabilmek için hala geç kalmamıştık. Hasretle bekliyordum kızımı, neler çektiğimi de, mutluluğumu da paylaşmak için. Bekleyişlerin en korkuncu ölümün başını beklemektir. Ki ölümün başında bu bekleyişim değildi. Ölüm çocuğuma musallat olduğu zaman ben de böyle beklemiştim. Elini sımsıkı tutup ikide bir yüzünü gözünü öperek. Allah benim hayatımdan onunkini eklemesi için hiç durmadan dua ederek. Yaşam savaşını duayla yalvara yalvara kazanmaya çalışıyorum. Ben o savaşı kaybettim. Çocuğumla birlikte ruhumu, varlığımı, aklımı, neşemi, neyim var neyim yok her şeyimi kaybedip yıllarca sırf bir beden olarak dolandım bu dünyada. İki bacak, iki kol, boş bakan iki göz. Ne nasihat etmişti bana? Ne ilaç, ne terapi. Bir çocuğun daha var demişler, bir kocam var düşünmen gereken, anam var, babam var. Bir süre hiç kimse umurumda olmadı. İlaçlanmış bir zombi gibi geçirdim koca bir yılı. Onu yok saydığım o günün intikamını mı alıyor benden şimdi Derya? Oysa geneydi onu içimi dökebileydim, günah çıkaracaktım kızıma. Canın ölümünden sonraki ilk yıl onu ihmal ettiğim için ilk kez gerçekten bütün samimiyetimle özür dileyecektim. Derya beni geçmişime takılıp kalmakla suçlardı. Hayatı kaçırıyormuşum. Hayatı kaçırdığım için sevdiklerimi de kaçırıyormuşum. Londra'da baş başa kaldığımızda belki de ondan başka dayanağım kalmadığından her söylediğini çok ciddiye almıştım ilk kez. O kadar ciddiye almıştım ki hayatı, dolayısıyla onu kaçırmamak için David'in evlenme teklifini kabul etmiştim. Gelmiş olsaydı ona dünyada hiç kimse beni inandıramazdı senden gayrı birinin başına oturup yaşaması için kendimden geçirip dua edebileceğimi diyecektim. Ama ettim Derya. David'in elini tutmadım, yüzünü gözünü öpmedim ama yoğun bakımdayken cam bölmenin gerisinde odaya çıktıktan sonra yatağın başında bir iskemlede geceler boyu onunla ruhsal bir bağlantı kurmaya çalıştım. Yüreğimden geçenleri hissedeceğini umarak ona sevgi veremediğim için özür diledim. Benimle kalmayı seçerse kendimi bağışlatmak için elimden geçeceğimi vaat ettim. Elimden geleni yapacağımı vaat ettim. David'in hayatının kıyısına asılıp kaldığı o birkaç gün boyunca kendi ömrüm aktı gitti gözlerimin önünden. Hatalarımla yüzleştim ilk kez. Ay ne kadar yandım, ne kadar çok şeye. Kayıp giden günlerime ne kadar hayıflandım. Babamla ayrılmamızda bana düşen hataları tarttım. Az değillerdi. Hepsini kabulleniyorum. Bu muhasebeyi yapabildiğime göre demek ki ben bu kez ilk kez iyileşmişim. Kızım, diyecektim. Demek ki iyileşmek için kendimle yüzleşmem, kendimle yüzleşmek için de bir felaket yaşamam gerekiyormuş diyecektim. Ona hiçbir şeyin sağlıklı yaşamdan daha önemli olmadığını nihayet anladığımı söyleyecektim. Sonra belki başka şeyler de anlatmaya cesaret edecektim kızıma. Ondan özür dileyecektim. Beyaz siyah tüm yalanlarım için. Kızımı korumaktan, çocuk yerine koymaktan vazgeçip onu aklı başına bir ergen olarak kabul etmenin zamanının geldiğini ve hatta neredeyse geçtiğini idrak edebildiğimi söyleyecektim. Ama gelmiyor Derya. Beni suçluyor, benden nefret ediyor, yalancı diyor bana. Evet yalancıyım. O öğrendiği yalanları sırf onu korumak için, o üzülmesin diye söylediğimi bilse bağışlar mı beni? O mahcup olmasın, o depresyona girmesin, o babasından utanmasın, nefret etmesin diye çirkin gerçeği asla bilmesin diye hayatın ilk aşk ölümü atlarken aynı odada olduğunu asla öğrenmesin diye Ali'nin külahını Veli'ye giydirdiğimi Üzülebileceği her şeyden onu uzakta tutmak için yerimi yurdumu bir gün içinde terk edip cebimdeki azıcık parayla yabancı bir ülkede tutunmaya çalıştığımı bilmiyor ki hak versin bana. Sanıyor ki babası beni aldattığı için kaçtım İstanbul'dan, sanıyor ki yalnız kalma korkusuyla onu da sürükledim yanımda. Elbette bencillik de var onun için yaptıklarımda. İki evladından birini kaybetmiş bir anneyim var. Bana kalan yegane evladıma can simidine yapışır gibi yapışmam, onu her türlü tehlikeden, musibetten, kötülükten, utançtan, acıdan uzak tutmak istemem suç mu? Şu karşımda sapsarı suratıyla hasta yatağında yatan adamla evlenmem bile onun iyiliği içindi. Hem kaybettiği sıcak yuvayı ona yeniden kurmak için, hem de hayatı boyunca benim sorumluluğumu ağır bir yük gibi sırtında hissetmesin diye evlendim. O benim de bir hayatım olsun istediği için, biz de zaman zaman nöbet gibi gelen, babasıyla barışayım diye, İstanbul'a dönelim İstanbul'dan kurtulmak için. Her şeyi Derya için yaptım, Derya bunu bilmiyor. Attığım mesajlara yanıt vermiyor, telefonu kapalı. Evini arıyorum, açan yok. Bana en yakın olması gereken biricik kızım düşmanım oldu adeta. Allah'ım, neden tutunduğum her bir dal kuruyor, ufalanıp gidiyor elimden. Eda, seni bu kadar üzen her neyse ben de bilmek istiyorum. İrkildim, sıçradım adeta. Düşüncelerimden sıyrılıp sesin geldiği yöne baktım. David eliyle yatağı işaret ediyordu gidip yanına oturmam için. Sesi o kadar zayıf çıkıyor ki onu yormamak için ikiletmedim dediğini, koltuğumdan kalkıp gidip ayak ucuna iliştim. Sen yorma kendini, dinlenmene bak. Biraz daha güçlenince anlatacağım her şeyi dedim. Sadece şunu söyle. Derya niye gelmedi? Nedenini kesin olarak bilmiyorum David ama tahmin ediyorum ki bana çok kızgın. Neden? Çok uzun bir hikaye. Seni dinlemeye, benim anlatmaya mecalim yetmez. Hele bir iyileş sonra. Seni anlatan nedir merak ediyorum Eda. Her ikimizi biraz toparlanalım anlatırım. Şimdi kesin gelmiyor Derya öyle mi? Öyle anlaşılıyor. Penny haber ver o gelsin. Ben öderim yol ücretini. Oteldeki odamız zaten iki kişilik, benim yerimde o yatsın. Sana refakat etsin, yalnız kalmasın. Kestim sözünü. Penny çalışıyor öyle, keyfine göre kalkıp gelemez ki. Kız kardeşimi çağıralım ya da anneni. Neden illa birini çağırmamı istiyorsun? Sana eşlik etsinler diye. Ben çocuk muyum? Çocuk değilsin ama bazen bir çocuk gibi kırılgansın şu anda olduğun gibi. Derya belli ki çok üzmüş seni. Kırılganlığımdan bıktın mı? Ben seni o kırılgan halinle sevdim, dedi David. Kar altında kalmış bir serçe gibi. İnsanda koruma duyguları uyandırıyordu. Ah David diye düşündüm. Koruma güdüsü ne kadar da tehlikeli bir tuzak. Hepimiz aynı tuzağa düşüyoruz anlaşılan. Ben kızımı korumak için ne hallere geldim, sen de beni korumak için başına püsküllü bir bela aldın. İyi niyetli söylediği yalanların içinden çıkamayan, yaralı ve gözü yaşlı bir bela kadın. Konuşma sevgilim, yoruyorsun kendini. Doktorlar ne dedi? En iyi ilaç dinlenmek dediler. Eski gücüne ancak iyi dinlenerek kavuşacaksın. Peki, ben hiç soru sormayacağım, hep sen anlat. Zaten şu odada zaman zor geçiyor, okuyacak, konuşacak gücüm yok ama dinlemek pasif bir eylem, yormaz beni. Anlat bana kızınla olan sorununu. Hadi Eda, sana da iyi gelecek bu. Nereden başlasam, canın ölümünden mi? Cık, yok, onu biliyor David. Bir gece gözyaşları içinde çocuğumu nasıl kaybettiğimi anlatmıştım ona. O da beni gözleri dolup dinlemiş, sonra bana sımsıkı sarılmıştı. Önce saatlerce oturmuştuk o ve ben. Aynı acıyı tatmış ki insan. Bana karısıyla kızının yıllar önce bir uçak kazasında öldüklerini David söylememişti. Ben o acı olayı Penny'den öğrenmiştim. David eski İngiliz sömürgelerinden bir Afrika ülkesinde çalışırken karısıyla kızını okul tatilinde yanına getirmek istemiş. Bindikleri uçak düşünce kendi suçlamış uzun süre. Bana illa birini ayarlamakla sorumlu olduğumu düşündüğü için beni gençliğimizden beri onlarca bekar erkeğe tanıştırmış olan Penny, David'le tanıştırırken kulağıma eğilip "Birds of Feather Flock Together" diye fısıldamıştı. Yüzünde bilginç bir ifadeyle. Neden aynı cinsten kuşanmışız biz? Diye sordum. Kanadı kırık kuşlarsınız ikiniz de. Sonra anlatırım sana. Penny vakit kaybetmeden anlatmıştı. Bu kez boşalmıştı doğrusu. Bu ilk bilgi benim David'e sempati duymamı sağlamıştı. Fakat nedense David bana hiç söz etmedi karısıyla kızından. Ben ona oğlumun ölümünü anlattığım gün dahi açmadı bu konuyu. Geçmişine dair sadece bir zamanlar ben de evliydim. 9 yıldır bekarım demekle yetindi. Tuhaf bir adamdı açıkçası. Sakin, nazik, düşünceli ve iyi bir insandı. Her buluşmamızda bir başka yönünü keşfediyordum. Müthiş bir mizah yeteneği vardı. Beni o İngilizce rast espri anlayışıyla çok eğlendiriyordu. Kültürlüydü, filozoftu. Giderek daha çok ısınıyordum bu uzun boylu adama. Derya ile de sağlam bir iletişim kurmuştu. Mimar olduğu için Derya'nın sanata olan düşkünlüğünü benden çok daha iyi değerlendirebiliyordu. Ödevleriyle ilgilenip yaptığı işleri eleştiriyor, onunla birlikte sergi gezip çağdaş sanatı takip ediyordu. Araları çok iyiydi. O kadar ki bana evlenme teklifini bile kızımın önünde yapmıştı. Bir akşam yemeğinde "Annene evlenme teklif edeceğim, ne dersin?" diye sormuştu Derya'ya. Verdim gitti deriz biz Türkler demişti Derya. Annem bundan böyle sen taşın. Aşk olsun ben sana ağır mı geliyorum demiştim. Ağır değil de fazla geliyorsun anne. Ben tek kişi olmak istiyorum. Sen varken bu mümkün değil. Nasıl yani demiştim bir sesim biraz kırık. Şöyle bir yere mi gideceğim tatilce? Annem ben okuyan ne yapar? Bana ihtiyacı olur mu? Yalnız kalır mı? Üzülür mü? Sıkılır mı? Oysa sen evlenirsen bu yükler benim sırtımdan inecek. Ben sadece kendi düşüneceğim. Madem öyle evleneyim bari de sen rahat et kızım demiştim. Ama anne David seni ben rahat edeyim diye istemiyor ki. David'e dönüp sormuştum. David niye evlenmek istiyorsun benimle? Elbette Derya rahat etsin diye. Derya gülüyordu, David gülüyordu. Ben incinmiş olduğumu belli etmemeye çalışıyordum. Anlaşıldı demişti Derya. Ben bu masadan kalkıp evime dönüyorum. Siz kocaman insanlar oldunuz. Eminim birbirinizle evlenmek için benden daha iyi bir nedeniniz vardır. Mesela birbirinizden hoşlanmak veya yatakta yanlışıyor olmak gibi. Derya bu nasıl söz demiştim kıpkırmızı kesilerek. Bence bu çok geçerli bir neden demişti David. Derya, dilerim annemin kurallarına uygun mazbut bir geçerli neden daha bulursun David diyerek çekip gittikten sonra David'e bir kere daha sormuştum. David gerçekten neden evlenmek istiyorsun benimle? Çünkü sana aşık oldum demişti. Ben kolay lokma değilim. Kocamdan niye ayrıldım biliyorsun anlatmıştım sana. Yaralı yürekleri taşımak kolay değildir. Bence her ikimiz de geriye hiç bakmayalım Eda. Geriye bakmazsak kırık yüreklerimiz mazide kalır. Birlikte çok mutlu olacağımız bir yaşam kuralım. Sıfırdan, yepyeni, keyifli bir yaşam. Bol bol seyahat edelim. Dünyanın görmediğimiz yerlerini birlikte keşfedelim. Tatmadığımız tatları tadalım. Duymadığımız müzikleri dinleyelim. İkimize ait bir dünyamız olsun. Şimdi sevdiğim kadınla hayatın tadını çıkarmak istiyorum. Ne dersin? Bana düşünecek zaman tanı. İstediğin kadar düşün, evlenmek istemezsen ısrar etmem ama bil ki seni yanımda karım olarak görmek bana onur verecek. Aşık olmadan evet dediğim ve her geçen gün giderek daha çok sevmeye başladığım bu insanın birkaç gün öncesine kadar kaybetme ihtimalim vardı. Ama demek dank etmemişti kafama doktorun söyledikleri. Hep aynı duyguydu içimdeki. Oğlum gitmiş benim. Canım parçası gitmiş. Bundan sonra ölüm beni acıtmaz. Yanılmışım. O kadar korktum ki David ölecek diye. Sonra doktor karşıma geçmiş demişti ki müjdem var. Ölüm tehlikesini atlattık hocanız. Tedavi süreci uzun. Güçlenmesi vakit alır. Belki bir kolu alıcık güçsüz kalabilir ama fizik tedaviyle üstesinden gelinebilir. Doktor dehşet dediğini bu sefer de ben ne yaparım sakat bir adamla diye düşünmüştüm. Yaşadığı için sevimlerimi kursağımda bırakan hain doktora kızdım en çok. Evet, ben bir bencilim. Henüz Derya'nın gelmeyeceğini bilmiyordum. Geldiğinde sevincimi paylaşacaktım önce, sonra da kızıma sızlanacaktım. Mutsuz olmaya alışmışım. Tıpkı sigara gibi kötü bir alışkanlık mutsuzluk. İnsan hayatını sinsiz isteyip damarlarını tıkayıp öksürten. Kocamın kıymetini anlamak için sınadın beni Tanrı. Önce David'siz kalma ihtimalini gösterdi, sonra Derya'sı bıraktı. Ben bıktım bu sınavlardan, bıktım, usandım. Tanrı bilmediğim bir hesabı olmalı benimle. Sevindirirken üzüyor. Hiçbir zaman gölgesinde kesip mutluluğa layık görmedi beni. Neler geliyordu aklıma? Acaba Derya yalanlarımı öğrendiğinde David ölmüş olsaydı gelir miydi yanıma? Annem bir felaketin içinde yapağınızı bırakmamalıyım der miydi? Sanmıyorum, ben bilirim kızımı. Kızgınlığı geçene kadar sesimi duymak istemeyecektir. Kızgınlığı nasıl geçer hiçbir fikrim yok ama kendini yalnız hissettiğinden eminim. Kanadı kırık bir kuş gibidir şimdi, yaralıdır, masumdur. Keşke ona gidebilmenin bir yolunu bulabilsem. Kızımın beni terk ettiği şu an benim de David'den başka dalım kalmadı tutunacak. Bir kol değil iki kolu sakat kalsa hiç yürüyemese de razıyım. Yeter ki bana anlayışı gözlerle baksın, arkamda olduğunu, dostluğunu, sevgisini hissedeyim. Ve şimdi o gözlerini yüzüme dikmiş, benden açıklama bekliyor. Ne söyleyeceğim ona? Gerçeği mi? Bir beyaz yalan daha mı? Seni dinliyorum Eda. Tamam anlatıyorum işte. Bizim Derya ile İstanbul'dan akşam uçağına binerek Pelin'in evine geldiğimiz gün var ya David. Ben o gün Derya'ya bir yalan söyledim. Ben kızımın iyiliği için yaptım bunu. Onu korumak adına. Yüzüme bakıyor David boş gözlerle. Çünkü Londra'ya gitmeden bir gün önce kocamın yayın evi çalışanlarından birinin evinde bir kaza oldu. Beyler itişip kalkışırken ev sahibi balkondan düştü. Derya da oradaydı. Son anda gelmişti. Kazayı gördüm mü görmedim mi bilmiyorum ama ben bu kazaya adı karışmasın, soruşturmada bulaşmasın diye onu ertesi gün hemen Londra'ya getirdim. Kazayı ondan gizledim. David'in gözlerine bakamadığım için pencereden dışarı baktım. Keşke gizlemeseydin Eda. Kazalar da hayatın bir parçasıdır. Sonra böyle zor durumda kalırsın işte. Derya zaten zedelenmiş bir çocuk. Kardeşini kaybetmişti. Sen birkaç yıl boyunca babasını ve annesini de kaybetmiş gibi düşündün. Onunla meşgul olamadık. Kendi acımızdan onun ızdırabını hiç göremedim. Bizim, hele de benim oğlumun ölümü kabullenmem çok zor aldı. Kızım yapayalnız kaldı bu arada. Ayrıca Derya'yı evde kederden uzak tutmak için önce onu büyükannelerin evine, sonra da İngiltere'deki okula yolladık. Kendini dışlanmış hissettiğini fark edemedi karı koca. Ergenlik çağını biraz zor geçirdi. Tam kendi toparladı. Yönünü tarif etti derken bu sefer de ailemiz parçalandı. Ben kocamın beni aldattığını öğrenince boşanmak istedim elbette. Aynı günlerde bu korkunç olay gerçekleşti. Yani bu Allah'ın cezası kaza. Kız zaten boşanacağımız için perişan olacaktı. Bir de kazanın soruşturma sürecinin yıpranmasını, ruhsal dengesinin yeniden bozulmasını istemedim. Onu kaçırdım resmen. Londra'ya böyle geldik biz. Derya'nın kaza görme deneyimi misin? Ertesi gün bir şey sormadığına göre görmemiş olmalı. Yoksa sorardı kim düştü, düşene ne oldu diye. Bel kafasının bir yerine görmüştü gördüklerini. İnsanlar kaldıramayacakları acıları hatırlamak istedikleri zaman bilinçaltına iterler. Hiç olmamış gibi davranırlar. Yo hayır. Burayı ben gördüm balkondan düşerken çünkü ben balkondaydım. Ama Derya odadaydı. Şimdiğini düşünüyorum da görmüş olamaz. O sadece bağırtıları duydu. Ne olduğunu anlamadan hemen çıktık o evden. Koşa koşa uzaklaştık taksiye binip. Kendi evimize geldik. Bana uyku ilacı verdim Derya'ya. Uyusun sakinleşsin hiçbir şey hatırlamasın diye. Keşke kızının büyüdüğünü ve güçlü bir insan olduğunu kabul etsene de. Keşke kazayı anlatsaydım, paylaşsaydım. Şimdi ömür boyu Derya'yı gerçeği öğrenirse korkusuyla yaşayacaksın. Anlatamadım işte. Çünkü David, o balkandan düşen çocuk var ya Bora. Derya buraya çok aşıktı. Bora hiç oralı değildi ama Derya tutulmuştu onu. Tanıdıkları günden beri gönlünü kazanmaya çalışıyordu. Yine de anlatsaydın senin için de kolay olurdu o geceyi, o yarayı taşımak. Derya'ya anlatsaymış kolay olurmuş o geceyi taşımak. İlahi David. Benim için o geceyi taşımak ne yaparsam yapayım kolay olmazdı. O gece bir kara basandı, bir kabustu. Her bir an tüm ayrıntıları bir hafızama kazınmıştı. Gözlerimin önünden gitmeyen, olur olmaz yerlerde aklıma düşen, uykularımı bölen. Hiç unutamadım o cehennem gecesi. Bora'nın evinden çıkar çıkmaz bir taksi atlayıp eve gelmiştik. Derya şoktaydı. Çir çir titreyip bomboş bakıp konuşamıyordu. Eve gelince ona bir tokat attım hiç tepki vermedi. Duşa soktum zorla. Soğuk su akıttım üstüne. Bu sefer daha çok titremeye başladı. Hastalanacak diye korkunca da kurladım. Geceliğini giydirip yatağına yatırdım. Kendi ilaçlarımdan ağır bir doz verdim. Kızın facianın ne kadar onu görmüştü. Ancak uyandığını anlayabilecektim. Ertesi sabah Bora ölü ya da yaralı bulunduğunda bir soruşturma başlayacaktı. Derya'ya bu soruşturmanın çok uzamda tutmalıydım. Tek düşündüğüm buydu. Derya'yı korumak. O gece Derya öldükten sonra kendime acı bir kahve yaptım kafamı toplamak için. Kahve elimde mutfak masasında otururken kahvesini hep mutfak masasının başında oturarak içen Penny'i hatırladım. İyi ki hatırlamışım. İngiltere'de çok geç bir saatti ama Penny günün her saatini arayabileceğim bir arkadaşımdı. Beşinci çalışta telefon açtı Penny ve ben daha alo diyemeden uykulu ve telaşlı sesiyle ''Hayrola anne, babamın bir şey mi oldu?'' dedi. Zavallıcık babasına bir şey olduğunu zannetmiş telefonla o saatte çalınca. Öyle utandım ki. Babana değil ama arkadaşına bir şey oldu Penny dedim. Yarın Derya ile birlikte kapının önünde bitsen benim üstüne misafir eder misin? Eda, aman Allah'ım beni bu saatte aradığına göre kötü bir şey olmalı. Elbette ederim, ne oldu? Gelince anlatırım. Uçakta yer ayırıp sana geliş saatimizi bildireceğim. Tamam, iyi misin sen? Değilim Penny dedim. Ama şimdi bırak da uçağı ayarlayayım. Az sonra ararım seni ya da sabah daha makul bir saat. Ettin zaten uykumun içinde. Yarın ayırtınca hemen ara. Merakla bırakma beni. Kapattım telefonu, internete girdim. Ertesi gün akşam üstüne turist mevkide yer kalmadığı için business class'ta 2 yer ayırttım. Ücreti ilhamiyle müşterek kullandığımız kredi kartıyla ödeyip yine Penny'yi aradım. Uçan iniş saatini söyledim. Ne olduğunu söylemeyecek misin? Gelince mi anlatmak istiyorsun diye sordu. İlham beni aldattı dedim Penny. Onu terk ediyorum. Penny benim sıkça kullandığım, bize özgü tabirleri öğrenmişti ve kullanırdı. Her genç kızın başına gelir dedi. Aldırma. Dünya erkek dolu. Benim başıma her gelen genç kızın başına gelen türden değil. Ayrıntıları gelince anlatırım. Sizi karşılayacağım. Sakın gelme. Bir arabaya atlar geliriz biz. Karşılayacağım. Gecikme olursa mesaj at. Müdahale etmedim. Teşekkür edip kapattım. Sonra kocam eve döndü. O gün beni aldattığını öğrendiğim kocam hiç utanmadan sabaha karşı anahtarıyla kapıya çıkıp girdi. Pervasızca neden hala yatmadığımı sordu. Katiller neden bazen cezalarını indirim hak ederler o an anladım işte. İnsanları kaldırabileceklerinin bir haddi var. Had aşılınca katil olmak kolaylaşırmış. Kocamı öldürmek istedim. Kafasına ağır bir şeyle vurayım gebersin çıksın gitsin hayatımızdan yok olsun hiç yaşamamış gibi. Sanırım ona bağırdım hem de avazım çıktığı kadar. Sonra odama gittim. Terden sırılsıklandım. Terliyordum, titriyordum. Yine de gayret edip valizlerimizi hazırlamaya başladım. İlham odaya geldi peşimden. Ertesi gün kızımla birlikte Londra'ya gideceğimizi, gitmeden avukata boşanmak için vekalet vereceğimi söyledim. Benim onu dinlememi istiyordu ama dinlemek ne kazandıracaktı bana yeni yalanlardan başka? İlham'ın son görüşümdü bu. Bir daha karşılaşmadık kocamla. Ertesi sabah erkenden İlham'ın en sadık, en eski elemanı olan Nadide Hanım evinden aradım. İşe gitmeden önce onun evinde ziyaret etmek istediğimi söyledim. Şaşırdı kaldı. Sabah 8'de olurum sizde. 9'da arabamla büreye bırakırım. Neresini zavallı kabul etti? Arnavut köyün sırtlarında bir ahşap evinde bize yakın bir yerde oturuyordu. Yıllar önce annesini kaybettiğinde başsağlığına gitmiştik ilhamıyla. Arabamı atlayıp evine gittim. Kapıyı açtı. Burnuna taze çay, kızarmış ekmek kokusu çarptı. Çay demlemiş, kahvaltı sofrası kurmuştu bana. Harlo Eda Hanım dedi. Evime gelerek şeref verdiniz böyle ama çok ani oldu. Heyecanlandım biraz. Sizin haliniz ne böyle? Ne oldu? Kötü bir haber mi? İçeri girdim. Böyle kurduğu sofanın başına çöktüm. Karşıma oturdu. Evet, çok kötü bir haber için buradayım Nadem dedi. Ben bugün akşam uçağıyla Derya'ya Londra'ya gidiyorum. Çok uzun bir zaman dönmeyeceğim. İlham ile boşanıyorum. Ne? Diye fırladı yanına. Nasıl olur Eda Hanım? Ne diyorsunuz? Oldu işte. İlhami'nin bir sevgilisi var. Söylemek bana düşmez ama belki siz de zaman için duyup öğrenirsiniz. Derya'yı bir önce uzaklaştırıyorum. Dedikodular kulağına ulaşmasın. Nadia Hanım, tek güvendiğim insan sizsiniz. Derya'nın hatırı için bana yardım edin. Ben ne yapabilirim ki? Dudakları titriyordu. Kızımın çirkin gerçeği öğrenmemesi için bana yardımcı olun. Nasıl? Sizi arayacaklardır eminim. Sizin vasıtanızla babasına ulaşmak isteyecektir. Bir süre her şey yatışana kadar İstanbul'da kimseyle temas etmesini istemiyorum. Neden ama? Birkaç gün içinde sizi şok edecek pek çok şey öğreneceksiniz. Onun hiçbiri Derya'nın kulağına ulaşmasın lütfen. Yoksa perişan olur, bunu toparlayamam. Nadia Hanım, kızımı kaybetmekten çok korkuyorum. Allah korusun Eda Hanım. Niye kaybedesiniz? Anası babası boşanan çocuk o değil. Üstelik çocuk da değil, koca kız oldu artık. Şu an dese her şey yapmam imkan yok. Vaktim çok az. Yapmam gereken çok iş var. Daha avukata boşanma için vekalet vereceğim. Veda için anneme kaynanama uğrayacağım. Onların hiçbiri gidişimizin esas nedenini bilmiyor. Derya'nın istediği yüksek okula nihayet kabul ettirebildiğim için aniden gidiyoruz dedim onlara bu sabah telefonda. Zaman içinde gerçeği öğrenmelerine mani olamam tabii ama şimdilik hiçbir şey bilmesinler. Nedir bu gerçek? Bana söylemeyecek misiniz? Bakın, gün içinde çok şey öğreneceksiniz. Ben Derya'ya sadece babasının Handan yüzünden bizi terk ettiğini söyleyeceğim. Lafımı kesti. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım, bizim Handan Hanım mı? Olamaz. Derya size sorarsa teyit edin. Evet, öyle değil. Öyle mi sahiden? Bilmiyorum ama size öyle olduğunu söyleyin. Derya için. Öyle zannetmesi daha hayırlı. İnanın bana. Ne diyorsunuz Eda Hanım? Nadia Hanım, sizin sağduyunuza güveniyorum. Derya'nın neleri bilmemesi gerektiğini siz karar vereceksiniz. Onu utandıracak, üzecek, mahvedecek gerçekleri ondan saklamada hep bana yardımcı olun, değil mi? Hiçbir şey anlamıyorum dediklerinizden. Gün erdikçe anlamaya başlayacaksınız. Bir sırrımı da daha paylaşacağım sizinle. Derya buraya aşık, biliyor musunuz? Ben onları çok yakın arkadaş sanıyordum. Sevgili mi olmuşlar? Hayır, olamadılar. Hep arkadaş kaldılar çünkü Bora kızımın aşkına kayıtsız kaldı. Onun sevdiği başkaymış. Allah Allah, kimmiş? Kızım buraya aşık olduğu için buraya dair üzücü haberlerden de koruyalım Derya'yı, olur mu? Bilmece gibi konuşmayın, ne olur ne söyleyeceksiniz açık açık söyleyin Eda Hanım. Söyleyemiyorum çünkü ben de gerçeği tam olarak bilemiyorum. Her şey zaman gösterecek bize ama bilmemiz gereken tek gerçek şu, benim sizden başka dayanağım yok ve kızımın ruh sağlığı sizin benimle işbirliği yapmanıza bağlı. Size güvenebilir miyim? Ayağa kalktım, gözlerimden yaşlar süzülüyordu. Bir çay içeydiniz. Keşke ama vaktim yok. Nadia Hanım'a sarılınca bir ışkılık koptu boğazımdan. Eda Hanım, beni perişan ettiniz. Farkındayım ki İlhami Bey'le iyi gitmeyen bir şeyler var. Gerisini hiç anlamadım. Ama sizi çok severim, bilirsiniz. Çok da acı çektiniz. Kolay değil evlat acısı. Elbette ne isterseniz yapacağım. Sizin ve Derya'nın iyiliği için elimden geleni yaparım da keşke daha açık olsaydınız. O da bana sımsıkı sarılmıştı. Bir eliyle saçımı, diğer eliyle sırtımı okşuyordu. Kapıya yürüdüm. Anlayacaksınız, merak etmeyin dedim. Ve o zaman hak vereceksiniz bana. Ben size mail atacağım, telefon edeceğim Londra'dan. Burada olup bitenleri sizden öğreneceğim. Unutmayın, benim tek bağlantım siz olacaksınız. Yolunuz açık olsun. Nadia Hanım'ın dostum olduğu inancıyla çıktım evinden. Aynı akşam saat 11 sularında kendime ve kızımı Penny'nin ellerine teslim etmiştim. Hayatımın değişeceğini biliyordum. Uykumda karanlıktan, acıdan başka hiçbir şey görmedim. Birkaç gün içinde artık Londra'da da olsam aileme ve arkadaşlarıma bu gidişin açıklamasını yapmalıydım. Doğruyu sadece anneme söyleme kararı aldım. Diğerlerinin gözünde kocasının ihanetini abartılı tepki gösteren aşırı gururlu bir kadın olacaktım. İlhami'nin ailesi böyle bildiği için beni oğullarını affetmeyip ailesini toparlayamam bir beceriksiz olarak belledi ve bana hep kızdılar. Herkes beni suçladı. Olsun, benim bir genç kızım vardı. Laf ona geleceğini bana gelsin diye düşünmüştüm. Bir gün evlenirken bilmem nenin kızı demesinler yani, boşanmış bir çiftin kızı olarak kalsın ki o bile yeteri kadar acı zaten. Çünkü benim gözümde yıkılmış yuvaların çocukları bir taraflarıyla hep eksik kalırlar. Travmalı insanlardır. Hayatım boyunca duymuşluğum vardır boşanmış ailenin çocuklarına dair küçültücü sıfatlar. İki ev arasında git gel, terbiyeleri eksik kalır, yalana alışırlar, kompleksli olurlar, ana babalı çocuklara karşı haset dolar yüreklerine. Derya da onlardan biri oluyordu böylece. Zavallı yavrum. İlhami'yle boşanma davamız ben Londra'dayken sonuçlandı. Hiçbir talebime itiraz etmedi. Her şeyi kızına ve bana bırakıp arkasına bakmadan gitti. Nereye gittiyse. Yoksa öyle olmadı. Hakkını yememeliyim. Önceleri benimle temas etmeye, Derya'yı görmeye çok çalıştı ama başaramadı. Ben sıkı durdum, adresimi ondan gizledim. Bize erişemeyince ilgisini kesti. Nadide Hanım da sır saklamasını bildi. Derya babasının Handan'la gittiğini sanıyor hala. Gerçeği sadece ben biliyorum. Ben bu hikayenin can alıcı kısmını hep yapmış olduğum gibi kendime saklayıp David aktarırken yüzüme öyle bir ifadeyle bakıyor ki David içimden suratını haykırmak geliyor. Sen benim o gecenin izlerini kızımın hafızasından silebilmek için ne kadar çok uğraştım biliyor musun? Sana itiraf etmesem de hep o ihtimalin kabusuyla yaşadım ben. Acaba kızım balkondan birinin aşağı uçtuğunu gerçekten gördü mü? Gördüyse düşenin kim olduğunu anladı mı? Yoksa o da beni korumak için mi sustu? Derya'nın bilmediğine kani olunca aylar sonra ancak rahatladım. İlk derin uykum uyuduğumda neredeyse 6 ay geçmişti aradan. Gözlerinde küçümser bir ifadeyle öyle bana bakıp durma David. Bu herhangi bir kaza değildi diye bağırmak istiyordum. Sizin ne işiniz vardı kaza olan evde? Dedi David. Ben kocamın beni aldattığı kişiyle konuşmaya gitmiştim. İnsan bazen yüzleşmek isteyebiliyor şeytanıyla. Deliye dönmüştüm David. Gitmemeliydim ama gittim işte. O evde başkaları da vardı. Kavga ettik. Avaz avaz bağırıştık. Derya yukarıya eve çıkarmadı. Beni apartman holünde bekleyecekti ama Derya bu dinlemedi lafımı. Aksi gibi tam kazana denk geldi. Sırf bu yüzden mi Londra'ya taşınırız? Soruşturmadan kaçmak için mi? Olur mu David? Sana kaç kere söyledim. Kocam beni aldattı diye. Onun yaşadığı evde, mahallede, hatta şehirde olmak istemedim. Bir gün sokakta karşı karşıya gelmek, bir lokantada yan masaya düşmek, selamlaşmak, konuşmak zorunda kalmak, tüm bunları bertaraf etmek, bir defteri tamamen kapatmak için taşındım memleketimden. Bir sayfası açık kalmış olmalıydı. Daha sana bu kadar acı veriyorsa eski kocanla karşılaşmak demek tamamen kapanmamış bu defter. Ne biçim laf bu şimdi? Kusura bakma ben içinden çıkamadım. Kaza yüzünden mi yoksa kocan yüzünden mi kaçtın İstanbul'dan? Evliliğim güzelce yürüyorlar ya bir kaza oldu. Adamın biri balkondan düştü diye şehrimi terk edecek değildim ya. Aldatılmadığımı öğrenmek ve kaza aynı zamana denk gelince kaldıramadım. Ani bir kararla uzağa kaçtım. Sen benim hala İlhami'yi sevdiğimi mi ima ediyorsun? Hayır, sadece ondan kurtulamadığını söylüyorum. Doğru değil bu, ondan nefret ediyorum. Kızımdan da benden de uzak dursun. İlhami seni aldattığı için senden uzak dursun da kızından niye uzak dursun Eda? Bugüne kadar sormadım. Sizin özel hayatınızdır diye ama merak etmiyor da değil. Doğru yapmışsın, merak etme. Seni ilgilendirmez onların ilişkisi. Beni onun ilişkisi değil, senin kızınla aranda olan ilişkini ilgilendirir. Niye gelmekten vazgeçti Derya? Sen neden perişan olduğunu gelmeyince? Benim öğrenmek istediğim sadece bunlar. Bazen doğruyu söylemek zordur dedim. Gerçek acı verse de yalandan iyidir dedi. Sadece acı olsa başa çıkabilirdim. Ben ihtisas yaptım o konuda. Benim gerçeğim de utanç veriyor ayrıca. Söyleyip rahatlamak istemez misin? Hayır. Gözlerini yumdu David. Bu konuşmadan dolayı çok yorulmuştu. Yüzü daha da solmuştu. Kayan çarşafın göğsünün üzerine çektim. Uyu dinlen biraz dedim. Klima fazla esiyor üstüne. Soğuk havayı azalttım duvardaki aletten. Ayaklarımı altına alarak koltuğa oturdum. Ben de yorulmuştum David'le konuşurken. Başım ağrımıştı. Öyle otururken içim mi geçti, rüya mı gördüm, geçmişe mi daldım bilmiyorum. Bir ara gözlerimi açtım ve David'i bana bakarken buldum. Eda, bana söylemek istediğin her şeyi söylenen emin misin? Diye sordu. Elbette söylemedim her şeyi. Nasıl söyleyecektim? Söylenecek şey mi ki? David gözlerini bana dikmiş bekliyordu. İçimden odadan dışarı kaçmak geliyordu. Kocaman, sana ne be? Ne kurcalayıp duruyorsun? Beni rahat bırak. Diye bağırmak istiyordum. Ağlamak istiyordum. Evime dönmek istiyordum, şehrime, ülkeme, kızımı istiyordum, annemi istiyordum. Onlara sarılmak, göğüslerine başımı gömmek, kollarında kalmak, oğlumun mezarının toprağına avuçlarımı dayamak. Hayatımı geri istiyordum. Birden çok ama çok yorulduğumu fark ettim. Belki de sırtımdaki yükün bir kısmını azaltma vakti gelmişti. Fazla düşünmedim. Doğruldum, bacaklarımı indirip ayaklarımı yere bastım, kalktım koltuktan. 3 adımda David'in yanındaydım. Gözlerinin içine baktım kocamın. İlham beni bir kadınla değil, bir erkekle aldattı. Anladın mı şimdi neden bu kadar acı çektiğimi, itiraf etmeye utandığımı, kızım öğrenecek diye korktuğumu? Derya'ya onca yalanı bu gerçeği ondan gizlemek için söyledim. David de doğruldu yatağında, gözlerimin içine bakıyordu. Hepsi bu mu? Daha ne olsun? Kendini boşuna harap etmişsin neden? Ne olmuş kocan seni bir kadınla değil de bir erkekle aldattıysa? İngiltere'de binlerce kadının başına gelen bir şey bu. Orası İngiltere, ben Türk'üm. İnsan aşk konumunda Türk'ü İngiliz olmaz. İnsan insandır. Karın seni bir kadınla aldatacak olsa iki misli ağır girmez mi? Karımın beni kiminle aldattığı değil, aldatmış olması canımı yakar. Beni sakın aldatma, olur mu? David, bana söylediklerin doğru mu gerçekten? Ben mi abarttım yoksa sen mi azımsıyorsun başıma geleni? Ben İngilizim, sen Türksün Eda. Aramızda İ ve T harfi kadar bir fark olacak çaresiz, dedi David. Kocanı terk etme sebebini öğrenmiş olma, ben hala Derya'nın gelmeden vazgeçmesinin esas nedenini hiç bilmiyorum. Sanırım o da nihayet gerçeği öğrendi. Babasını aramaya Türkiye'ye gidiyor. Bence geç bile kalmış. Kızmaz mı babasına? Yani üzülmez mi? Derya'nın kuşağı seni deşe düşüren durumu çok da anlayışa kavrayabilecek bir kuşak. Bana da çok kızgın gerçeği ondan sakladığım için. Demek mi sana gerçeği keşke daha önce söyleseydin diye. Gerçek er veya geç meydana çıkar çünkü Eda. Benim üzüntüm kızımın ona yalan söyledim diye bana arkasını dönmesi. Asla bağışlamayacak beni. Şu an yapabileceğim bir şey yok, dedi David. Zamanı bırak. Zaman çok şey halleder. Hadi sen uyu biraz, dedim. Uyu ki ben de otele dönüp uzanayım biraz. Otele gitme. Buranın dükkanları meşhurdur. Alışveriş merkezleri var. Dükkanları gez. Oyala kendini. Beni sakın merak etme. Bir şeye ihtiyacım olursa zile basarım, gelirler. İyi fikir, dedim. Bir iki saate kalmaz dönerim. Bir şeye ihtiyacım olursa ara beni. Telefonunu boş ucuna bırakıyorum. David elimle öpücük yollayıp çıktım odadan. Koridora yürüdüm. Asansörlerin bulunduğu yere geldim. Düğmeye basıp asansörü bekledim. Üzerimde bir bitkinlik vardı ama ferahlamış da hissediyorum kendimi. İçim boşalttıktan sonra. Ne var ki kocama gerçeğin ancak yarısını anlatmıştım. Ona Derya'yı o gün bugündür babasından uzak tutmayı yalanlarla başardım ve Derya'nın bunu öğrendiği için gelmekten vazgeçtiğini söyleyememiştim. Benim iyi niyetimi asla anlayamazdı çünkü. Zaten şu anda aklım sadece 2 yıl boyunca yalanlarla oyaladığım kızımdaydı. Basın nerede arayacaktı? Kimsenin yurdunu bilmiyordu ki İlhami'nin. Mülklerinin satışında firmasının değerini tamamladıktan sonra yayılmış Çin'e girmiş gibiydi. Muhtemelen şu anda İstanbul'da uçuyordu Derya. Babasını bulmak için gidebileceği tek adres babaannesinin eviydi. Ara sıra konuşuyorum İlhami'nin annesi eski kayınvalidemle, oğlunun nerede olduğunu bilmemekten yakınıp ayda birkaç kere telefonda görüşüyoruz, nerede olduğunu söylemiyor diyordu. Doğru mu söylüyordu acaba bana? Eğer annesi bile gerçekten bilmiyorsa oğlunun kaldığı yeri Derya babasını nasıl bulacaktı? Tuhaf şeydi annelik. Benim yalanlarımı nasıl öğrendiğini değil, babasını nasıl bulacağını merak ediyordum kızım. Babasını ararken çile çekecek diye üzülüyordum. Onun izini sürerken tehlikeye düşerse diye endişe ediyordum. Alışveriş merkezinde biraz dolandıktan sonra hastaneye gitmeden otele dönüp İstanbul'a kaç saat olursa olsun eski kayınvalidemin telefonu çektim. Derya size mi geldi, diye soracaktım. Hastane önünde birilerini indiren taksiye işaret ettim. Yaklaştı şoför. Adresi içeri girmeden söyleyip taksiye bindim. Nankör kızım benim, dedim. Arka koltuğa yerleştikten sonra. Neredesin şu anda? Ne haldesin? Ne durumdasın? Ne yapıyorsun acaba Derya? 4. ayrımın sonu, sayfa 90.